Ayrım 2 Kanun Dışında. Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 17. Beyoğlu'nda bir muhtar. Tüm vaktini tiyatroya ayırmaya başlayan Mahmut Saim, zaptiye nazırı Ahmet Şefik Paşa'nın kendisini çağırttığını öğrendiği sırada kumpanyanın hesap işleriyle boğuşuyordu. Hocalıktan kazandığı paralar tükenmek üzereydi. Emniyet ve güvenlikten sorumlu paşanın kendisini çağırtmasının hayra alamet olmadığını düşünüyordu. Ama korktuğu gibi çıkmadı. Şefik Paşa Beyoğlu Hüseyin Ağa mahallesi muhtarlığı için Mahmut Saim'i uygun görmüştü. ''Bundan sonra üçkağıtçılık yok, büyücülük yok. Hukuk mektebinde okumuş adamsın.'' ''Sarayda sevenlerin de var, senden iyisini bulamayız.'' diyen paşa, muhtarlık mührünü Mahmut Saim'e uzattı. Dipnot, nasıl muhtar olmuştu? Son posta 3 Temmuz 1941. İlk zamanlar edebiyle muhtarlık yapmaya çalışan Mahmut Saim, bunun mümkün olamayacağını kısa sürede anladı. Muhtarlık yetkileri sandığından genişti ve iyi bir kazanç kapısı olabilirdi. Örneğin evlilik yaptırmak imamların evliliği onaylayıp resmi kayıtlara geçirmek ise muhtarların göreviydi. Evliliklerde imam ve muhtar birlikte çalışıyordu. Mahmut Saim kendi tabiriyle bunak bir imam buldu ve birlikte nikah kıymaya başladılar. Nikah başına birer altın lira alıyorlardı. Normalde muhtarlar evlenmek isteyen kişilerin başkasıyla evli olup olmadığını kontrol ediyordu. Mahmut Saim bu aşamayı kaldırmış, böylece ilk eşine haber vermeden ikinci kez evlenmek isteyenlerin adresi olmuştu. Dipnot, 1 liraya imam nikahı, son posta 5 Temmuz 1941. Tek kazanç kapısı nikahlar değildi, polis operasyonlarından da para kazanıyordu. Söz gelimi Beyoğlu'nun en hareketli noktalarından olan mahalledeki randevu evlerinden biri basılacağı zaman muhtar olarak tanıklık etmesi için olay yerine götürülüyordu. Mahmut Saim tanıdığı polisler sayesinde meseleyi kapatıyor, rüşvete aracılık edip komisyonunu alıyor, randevu evi de faaliyetine devam ediyordu. Dipnot, küfe ile karakola gidişim, son posta 4 Temmuz 1941. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinin ardından Mahmut Saim'in muhtarlık devri sona erdi. Yakın ilişkide olduğu hafiyelerin ve devlet adamlarının dönemi de kapanmıştı. Kısa bir süre bocalayan Mahmut Saim hemen toparlandı ve yapabileceği işleri düşünmeye başladı. Meşrutiyetin ilanından sonra gazete, dergi ve kitap sayısında patlama olmuştu. Tiyatroda altın günlerini yaşıyor, özellikle 2. Abdülhamit zamanında sakıncalı görülüp yasaklanan oyunlar kapalı gişe oynuyordu. Mahmut Saim önce Baba Ali Caddesi'nde Osmanlı Kütüphanesi adlı bir yayın evi ve kitapçı açtı. Tiyatro rüzgarından yararlanmak için de 3 ortakla yeni ve büyük bir kumpanya kurdu. Ortaklarını dolandırdığı için kısa süren bu maceradan sonra Karagöz gazetesinin sahibi Ali Fuat Bey ile birlikte canlı Karagöz kumpanyasını hayata geçirdiler. Gölge oyunundaki karakterleri oyuncuların canlandırdı, bu işte de Ali Fuat Bey'i dolandırdı. Dipnot, Karagöz kumpanyasını atlatışım, son posta 4 Ağustos 1941. Kolonya macerası. Günlük hayattaki diğer yenilikleri de yakından takip ediyordu. Art arda açılan ve adında milli ifadesi bulunan şirketler yeni modaydı. Mahmut Saim'de Mahmut Paşa Abut Efendi Hanı'nda Milli Sanayi Kolonyacılık Müessesesi adlı bir firma kurdu. Bir randevu kopardı, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyaret edip yeni girişiminden söz etti ve kolonya işini yabancılardan kurtarmak gerektiğini anlattı. Makamdan ayrılırken paşanın bir kart vizitini de almıştı. Çıkar çıkmaz bir matbaaya gitti, kart vizitten 1000 tane bastırdı. Kolonya şişelerinin üzerine yapıştırdığı etiketlere de Sadrazam Paşa'nın fotoğrafını koydu. Böylece firmasını Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın himayelerinde bir milli müesseseye dönüştürmüştü. Özel yaptırdığı hediye kutularına 3'er şişe kolonya yerleştiriyor, el yazısıyla milli müessesemizin ilk eseri yazdığı paşanın bir kartvizitini de üzerine iliştiriyordu. Adamlarını dört bir yana göndermişti. Kutuyu teslim alanlar kolonyayı paşanın şirketinin ürettiğini sanıp ödemeyi yapıyordu. Ancak Mahmud Saim kolonya üretimini çocukluk arkadaşı ve serseriliğiyle meşhur Diran Efendi'ye teslim etmek gibi bir hata yapmıştı. Kolonyalar o kadar kötüydü ki şikayetler paşanın kulağına kadar gitti. Olayı duyunca sinirlenen, kolonyaların kalitesizliğini, kendi kart vizitlerini ve şişelerdeki resmini görünce iyice deliye dönen paşa, yanına çağırdı Mahmud Saim'e, "Dükkanı kapatıp bütün şişeleri ortadan kaldırmazsan evini, ocağını yakarım." deyince yapacak bir şey kalmamıştı. Mahmud Saim kârlı bir işten olmuştu ama ucuz kurtulduğunu düşünüyordu. Dipnot: Hüseyin Hilmi Paşa'nın başına gelenler. Son posta 15 Ağustos 1941. Bu olayın ardından yayın evi ve tiyatroya ağırlık verdi. Yayın evinde çeviri ve telif gezi kitabı, polisiye, aşk ve macera romanları basan Mahmud Saim, Çocuk Yurdu diye bir çocuk gazetesi de yayımlıyordu. Balkan savaşlarından pek etkilenmedi ama Birinci Dünya Savaşı matbuat ve tiyatro işlerini bıçak gibi kesti. Bunun üzerine tapu dolandırıcılığına başladı. Dipnot: Kömürlüğe girecekleri arıyorum. Son posta 18 Ağustos 1941. Sahte evrak düzenleyip alım-satım yaparken gözünü kestirdiği yabancılar da Galata Limanı'nı, Beyazıt Kulesi'ni ve Kız Kulesi'ni kiralamış, ihaleye çıkan emekli şehir hatları vapurlarını satmış, Arap Camii'nin imamlık ve müezzinlik hakkını para karşılığı devretmişti. Dipnot: Beyazıt Kulesi'ni nasıl kiraya vermiştik? Son posta 21 Ağustos 1941. Gazetelere emlakçı gibi ilan vererek Beykoz'da ve Büyükada'daki iki kıymetli arsayı da çok sayıda kişiye sattı. Savaşın ardından başlayan mütareke döneminde Mahmud Saim farklı işler denedi. Dolandırıcı bir arkadaşı Hindistan'da ispiritizma öğrenen Arap hoca Abdullah Feleki adıyla Beyoğlu'nda fal bakıyor, ruh çağırma seansları düzenliyordu. Mahmud Saim eski hocalık tecrübesini anlatıp ikna ettiği arkadaşıyla ortak oldu ve Mis Sokak'ta bir yer kiralayıp Keşfi İstikbal İdarehanesini açtılar. Şark müneccibi Gaznevi adını kullanan Mahmud Saim bir süre bu işle geçindi. Dipnot: Falcı Hoca nasıl kafese girdi? Son posta 27 Eylül 1941. Yine mütareke döneminde Şehzade Abdülmecid'in adını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdı. Aynı zamanda ressam olan Abdülmecid Efendi'nin Ben Büyüyeyim de adlı bir tablosu vardı. Mahmud Saim bir çocuğun Balkan haritasına bakıp yumruklarını sıkarak Ben Büyüyeyim de dediği tablonun fotoğraflarını çektirmeyi başarmıştı. Büyük boy bastırdığı fotoğrafları saltanat mensuplarına, yöneticilere ve belli başlı zenginlere götürüp şehzade gönderdi diye satarak iyi para kazandı. Dipnot: Damat Ferit Paşa'yı nasıl atlatmıştım? Son posta 26 Ağustos 1941. Görüldüğü gibi Mahmud Saim esen rüzgarı çok iyi hisseder, hangi dönemde ne tür numaraların tutacağını bilir ve hamlesini ona göre yapardı. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonraki havayı da iyi değerlendirdi. 1922 yılının Ekim ayında işgal kuvvetlerinden Trakya'yı teslim almak üzere İstanbul'a gelen Refet Bele Paşa halkın coşkulu gösterileriyle karşılanmıştı. Bu unutulmaz günü ölümsüzleştirmek için bir zafer abidesi yapılmasına karar verildi ve bir komite kuruldu. Herkes abideden söz ediyordu. Mahmud Saim hemen bir gazeteci arkadaşıyla anlaştı ve kısa sürede Zafer Abidesi adlı bir piyes yazdırdı. Tepebaşı Tiyatrosu'nu da bir günlüğüne kiralamış ama 450 kişilik salon için on binlerce bilet bastırmıştı. Mahmud Saim'in elemanları oyunun biletlerini dükkanları dolaşarak ya da sokakta sattı. Aslında birçok kişi tiyatro bileti aldığının farkında bile değildi. Coşku içindeydiler ve abidenin yapımına bağışta bulunduklarını sanıyorlardı. Durumun anlaşılması üzerine Zafer Abidesi Komitesi hayatının en büyük vurgunlarından birini yapan Mahmud Saim'i polise şikayet ettiyse de işgalden yeni kurtulmuş bir şehirde kimsenin böyle bir suçla uğraşacak durumu yoktu. Dipnot: Zafer Abidesi Tiyatrosu Son Posta 1. 1. Teşrin 1941. Cumhuriyet dönemine de fırtına gibi girdi Mahmut Saim. Ülkeden ayrılan hanedan mensuplarının mobilyalarını çok ucuz fiyatla apar topar sattığını görünce bir tüccarla anlaştı. Tanıdığı hanedan mensuplarının mobilyalarını satmasına aracılık ediyordu. Daha sonra bu mobilyaları depolayan tüccarı da dolandıracak, malları göstermek için getirdiği müşterilerden kaparo alıp ortadan kaybolacaktı. Dipnot, Cumhuriyet'in ilk haftasında son posta 8, 1. Teşrin 1941. İş bitirgenliği acentesi. Mahmut Saim artık dolandırıcılık kapsamını genişletmişti ve 1940'lı yıllara kadar çok farklı alanlarda iş yapacaktı. Galata'da kurduğu İş Bitirgenliği Acentesi adlı şirket adına ilanlar verdi. Her türlü malın satışına aracılık edeceğini duyurdu. Edirne'den salça ve tereyağı, Tekirdağ'dan tavuk gönderen tüccarları dolandırdı. Dipnot, Tekirdağ ve Edirne'de Mahmut Saim son posta 1, 2. Teşrin 1941. Kendisini mektepler müteahhidi olarak tanıttığı peynir, sucuk ve odun tüccarlarından vadeli aldığı malları el altından piyasaya sattı. Dipnot, bir vaiz nasıl kefil olmuştu son posta 27, 1. Teşrin 1941. Hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Şirketiyle aynı katta bulunan ve iflas ettiği için boşaltılan süt kooperatifinin tabelasını alıp kendi ofisine asmıştı. İstanbul'daki tüm muhallebicilere kooperatif adına mektup göndererek uzun süreli anlaşma yapacaklar için cazip fiyatlar sundu. Birçok sözleşme imzalayıp kaparı aldıktan sonra tabelayı eski yerine astı ve bir süre ortalıkta gözükmedi. Para kaptıran muhallebiciler hesap sormaya geldiğinde Mahmut Saim'in ofisine değil, kooperatif tabelasının asılı olduğu boş ofise yöneliyor, hiçbirinin aklına hemen yanındaki iş bitirgenliği acentesinden şüphelenmek gelmiyordu. Dipnot, Sütü Bozuklar Birleşiği, son posta 20, 1. Teşrin 1941. Ofisi Mahmut Saim'in meslek hayatının merkeziydi. Anılarında yazıhanesiz duramam ben. Lüfer balığının ağı, kanarya kuşunun kafesine ise benim yazıhanem odur. Ağ olmadan balık, kafes olmadan kuş yakalanır mı dediği kadar vardı. Dipnot, Cumhuriyet'in ilk haftasında son posta 8, 1. Teşrin 1941. Muhit sık sık değişiyordu. Karaköy, Tahtakale, Cağaloğlu, Beyazıt, Unkapanı ve Beyoğlu'nun muhtelif yerlerinde açtığı ofislerin ortak noktası son derece lüks döşenmesiydi. Dolandırılacak kişilerin güvenini sağlamak için bu şarttı. Yaptığı işin büyüklüğüne göre ofiste 20'den fazla kişinin çalıştığı oluyordu. İş bitirgenliği acentesinden sonra Mahmut Paşa'da yeni bir ofis kiraladı Mahmut Saim. Gazetelere ilan vererek oyuncu adayları aradığını duyurdu. İnsanları oyuncu yapmayı vaat eden ve artist ajansı olarak bilinen menajerlerin ilanlarına rastlanıyordu. Ama Mahmut Saim çıtayı yükseltmiş ve seçilecek adayların Hollywood'a gönderileceğini duyurmuştu. Seçmelere bir fotoğrafla katılmak mümkündü. Kayıt parası da yalnızca 25 kuruştu. Önce 1775 erkek ve 993 kadının başvurularından 700 lira kazandı Mahmut Saim. Asıl vurgun ikinci aşamadaydı. Tam 120 erkek adaya seçmeleri kazandıklarını ve bir Hollywood filminde oynayacaklarını müjdeledi. Amerika'daki muameleler için 30'ar lira ödemeleri yeterliydi. Dipnot, Mahmut Paşa'dan Hollywood'a artist gönderecekmiş. Gece postası 6 Nisan 1929. Daha önce denediği kolonya işini yine yaptı. Bosfor Parfümeri adlı firmasında esans kolonya ve lavanta ticareti yapacağını duyurmuştu. Bu sefer hedefi Anadolu'ydu. Valiliklere, belediyelere ve ticaret odalarına bayiler aradığına dair şirket antetli ve mühürlü yazılar yazıyor, küçük bir kolonya numunesi de gönderiyordu. Gönderdiği numune kaliteliydi. Mektuplar da Bosfor Parfümeri'nin birinci sınıf bir firma olduğu izlenimi uyandırıyordu. Mahmut Saim kısa sürede o kadar çok mektup aldı ki sırf bunları yanıtlamak için bir kişi çalıştırmak durumunda kaldı. Hiçbir başvurusu reddedilmiyordu. Tek şart ilk siparişin parasını peşin ödemekti. Bayiliği kaptı, içi sevinenler ilk parti malı görünce dolandırıldıklarını anlıyordu. Mahmut Saim kolonya şişelerini çeşme suyuyla bile değil, deniz suyuyla doldurmuş ve koku olsun diye esansta beklettiği mantarlarla kapatıp göndermişti. Dipnot: Samsun'da Mahmut Saim, son posta, 31. Teşrin 1941. Mahmut Saim İstanbul'da artık tanındığı için takma isimler kullanıyor ama Anadolu'da kendi adıyla iş yapabiliyordu. Bosfor Parfümeri yazışmalarında da gerçek adını kullanmıştı. Bursa valiliğine ortak aradığını yazdığı mektubu tesadüfen İstanbul'da bir memur okudu ve adını bildiği Mahmut Saim'in dolandırıcı olduğunu valiye söyledi. Sokaklara tellal çıkaran vali, esnaf ve tüccarları uyarırken İstanbul'a da durum bildirildi. Polislerin çok sayıda boş kolonya şişesiyle yakaladığı Mahmut Saim tutuklandı. Dipnot: Bursa tüccarlarına dadanan dolandırıcı. Yeni Bursa 3 Mart 1932. Meşhur Mahmut lakabıyla tanındığı cezaevleri artık ikinci adresi olmuştu. Serbest kalınca kimi zaman eski işlerinin benzerlerini yapıyor, kimi zaman da yeni yöntemler buluyordu. Saltanatın son bulması, ortada kalan emekli harem ağalarının zor durumuyla ilgili haberleri okuyunca hemen bir cemiyet kurmaya girişti. Tüm harem ağalarına ulaştı. Cemiyet kuracağını söyleyip hepsinden para topladı. Dipnot: Harem ağası ud meşkediyor. Son posta 27, 2. Teşrin 1941. Bir ara sahte donanma piyangosu bileti satan Mahmut Saim, sahte tiyatro bileti sattığı için hem tutuklandı hem de tiyatro ve musiki organizatörlüğü ruhsatını kaybetti. Dipnot: Sahte bilet yapan şebeke. Haber, 11 Haziran 1933. Matbuat dolandırıcılığı dönemi. Birçok meslektaşının aksine Mahmut Saim belli bir dolandırıcılık türüne yoğunlaşmamış, farklı alanlarda faaliyet göstermişti. Ama 1920'lerin sonundan itibaren en önemli uğraşı gazetelerin adlandırmasıyla matbuat dolandırıcılığı oldu. O zamanki reklam ve abone servisleri Canoğlu'ndaki gazete binalarındaydı. Mahmut Saim Galata'da bir ofis açıp gazeteler umumi vekili tabelası astı. Firmalara tüm gazetelerden yetki aldığını, artık ilan ve abone işleri için Cağaloğlu'na gitmelerine gerek olmadığını bildirmişti. Abone olanların gazetelerini ilk 3 gün muntazam gönderiyor, sonra kesiyordu. Gerçekten abone olduğunu zannedenler gazetelere şikayet telefonu yağdırınca durum ortaya çıktı. 5 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasındaki "Gözünüzü açınız" başlıklı duyuru Mahmut Saim'le ilgiliydi. Galata'da Arap Yanhanı'nda Mahmut Saim namında bir şahsın Akşam namına öteye beriye telefonla müracaat ederek abone kaydetmekte olduğu haberlerini alıyoruz. İstanbul'da gazetemize abone kaydeden bir memurumuz yoktur. Abonelik için idarehanemize müracaat edilir. Akşam'ın ismini kullanan ve kendisine memurumuz süsünü veren bu şahıs aleyhinde müteaddit şahit ifadesiyle dava ikame ettik. Mamafih karilerimizin tekrar nazarı dikkatini celbederiz. Mahmut Saim gazeteler umumi vekili olarak 13 gazete ve dergi adına abone kaydedip ilan topladı. Aslında bu meslek hayatına yaptığı en büyük hatalardan biriydi. Çünkü bütün basını karşısına almıştı. Gazeteler boy boy resmini basıyor, polisi göreve çağırıyordu. Nihayet birkaç gün içinde yakalandı ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahmut Saim matbuat dolandırıcılığı sürdürse de artık akıllanmıştı, gazetelere bulaşmıyordu. Kendisini tek parti döneminin güçlü adamlarından parti müfettişi olarak tanıtıp şirketleri arıyor, birazdan göndereceğim hanımefendi şu dergiye abone topluyor, kendisine parayı ödeyip abone olun diyordu. Dipnot: Gazetemiz namına etrafı dolandıran adam yakalandı. Cumhuriyet 8 Ekim 1929. Yanında çalışan Nedime Hanım abonelere antetli damgalı sahte makbuzları götürüp parayı tahsil etmekle görevliydi. Bu numarayı yalnızca sahte abonelik için kullanmadı Mahmut Sahip. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Ocağı gibi kurumlara sözde yardım topladı, sahte balo biletleri sattı. İşleri çok iyi gitti. Zira parti müfettişinin arzusuna hayır demek kolay değildi. Mahmut Sahin böylece telefonla yapılan ve aloculuk olarak adlandırılan dolandırıcılığın Türkiye'deki öncüsü oluyordu. Biraz para kazandıktan sonra matbaacılık tecrübesini de kullandı, bir dizi hamle yaparak çok sayıda dergi isim hakkını üzerine aldı. Aralarında adli tarih, askeri tarih, ordu nesirleri, karagöz hikayeleri, kız ve erkek üniversitesi, Galatasaray, Fenerbahçe gibi isimler de vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe dergilerinin isim hakkı daha önceden alındığı için iki takımın adını tek bir isimle birleştirmiş ve Galatasaray Fenerbahçe yapmıştı. Aloculuk yoluyla yıllık abone topladığı dergilerden bazılarını bir sayı çıkarıp kapattı. Bazılarını basmaya bile gerek duymadı. Dipnot: Bir prenses dolandırılacakmış, vakit 6 Mart 1930. Bir yığın mecmua, Milliyet 7 Mayıs 1930. Aloculuk iyi gidiyordu ama talihsiz bir tesadüf Mahmut Saim'in yakalanmasına yol açtı. Parti müfettişi Hakkı Şinasi olarak Adapazarı Ticaret Bankası'nın müdürünü aramış ve bir dergiye abone olunmasını istemişti. Ancak müdür parti müfettişini tanıyordu. Karşısındakinin başkası olduğunu anlamıştı. Polis çağrıldı. Önce sahte makbuz karşılığı parayı tahsil etmeye gelen Nedim'i alıp ardından Mahmut Saim ve en yakın adamlarından Sadi Bey yakalandı. Tutuklanan Mahmut Saim ve Sadi Bey 1930 yılının Haziran ayında 46'şar ay hapis cezası aldı. Daha sonra cezaları 8 ay 20 güne düşürüldü. Nedim'i hanım ise beraat edecekti. Dipnot: Karilere musallat dolandırıcıların muhakemesi bitti. Vakit 1 Haziran 1930. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.